21. ayrım. Albano Regency'deki suite'inde gardıropta oda kasasını kontrol etti. Oraya Walter'ı, susturucuyu ve bütün cephanesini bırakmıştı. Her şey yerli yerindeydi. Ceketini ve kravatını çıkardı, dizüstü bilgisayarını açtı ve bir tür beyin fırtınası yaparak dosyalarının bazılarına tıkladı. Miller ve Blake Johnson, Birleşmiş Milletler'de Putin'in konuşması için New York'talardı. Bu bir gerçekti. Frank Berry ve Jack Flynn'ın da New York'ta bulunmaları tesadüfi görünüyordu. Dürüst olmak gerekirse bu sanki nasip olmuş gibiydi. Yıllarca silah konusunda ileri derecede eğitim almış olarak, Catlin'in dediğine göre bir silahla fazla haşır neşir olarak, silah soygunundan dolayı 7 yıl hapis yatma ihtimalinden kaçmak için Amerika'ya uçmak. Bununla birçok şey yapılabilirdi. Bunu gözden geçirdi. Sonra Max Chekhov'la New York'ta Belov operasyonu, özellikle güvenlik şefi Mikhail Potanin hakkındaki konuşmasını düşündü. Anlattığına bakılırsa, Potanin zamanında Moskova mafyasının içinde olmuştu. Bu da elinden birçok şeyin geldiği anlamına geliyordu. Herhangi bir son planlama mümkün olmadan önce, Catlin Dell'in hücreyi çağırması ve onların neler düşündüklerini görmesi önemliydi ama Barry ile Flynn'ın birlikte New York'ta bulunmaları kendisini teşvik etti. Eğer Cuma günü Blake Johnson ve Harry Miller'la ilgilenirlerse, Charles Ferguson üzerine tıkladı ve onun Cuma akşamı Gary Club'da akşam yemeğinde olduğunu gördü. Sonra Monica Starling'i kontrol etti ve aynı gece Raintree House adında bir kır otelinde Corpus Christi Koleji'nden Profesör George Dunkley ile bir fakülte yemeğinin olduğunu gördü. Buraya baktı ve Cambridge'in yaklaşık 10 kilometre uzağında olduğunu keşfetti. Düşündüğü şeyin küstahlığı kendisine çekici geldi. Bunun üzerinde biraz daha düşündü. Sonra pencerenin yanında oturdu, dışarı, geceye, Shepherd Market'in çatı katlarına baktı ve Catlin Dell'i kodeksinden aradı. Catlin oldukça tedbirliydi. Bir şey söylenmesini bekliyordu. "Ben Daniel Catlin." Catlin sesinde rahatlamayla güldü. "Beni affet, bu telefona alışmam gerekecek. Sağ salim döndüğüm belli. Nerede kaldığını bana söylemedin." Shepherd Market'in yakınında güzel, sessiz, saygıdeğer bir otel. "Ah, My Fair, orayı seviyorum." "Hemen konuya gireceğim. Listemizde iki kişi, Harry Miller ve Blake Johnson. Cuma günü New York'ta olacaklar ve senin adamlarını düşünüyorum, Barry ve Flynn. Hani ufukta hapishane göründüğünde Londra'dan çıkmalarına yardım ettiğin. Silahla fazla haşır neşirler demiştin. Miller ve Johnson'la ilgili işi yapmalarını isteseydin, sence nasıl tepki verirlerdi?" "Buna hazır olurlardı," dedi Catlin. "Onlar daima sert adamlar oldular. Yıllar önce hapishaneden kurtulmakla şanslılar. New York'taki yerimizdeki güvenlik şefi bu konudan emin olduğunu, onların işe alınacak serseriler olduklarını söyledi." "Peki bu konuda nasıl hissediyorsun?" "Çoğu hafta onlarla konuşuyorum. Onların hücre üyelikleri hala kendilerine büyük bir anlam ifade ediyor. Bunu seve seve onlara ileteceğim." "Senin için diğer dördüyle bu gece konuşmanın çok geç olduğunu biliyorum. Ama New York'ta sadece akşam 6. Sana baskı yapmaya çalışmıyorum ama zamanın hayati önemi var. Onlarla bu gece konuşabilir misin? Benim onları aramamda geçerli hiçbir neden yok. Ben onlar için bir hiçim." "Ben daima liderim Daniel. Uygun gördüğüm şekilde onları yönlendiririm. Yine de bana göre %100 herkes kabul etmeli. Daha az değil. Elimde şimdilik önde duracak sadece 4 kişi var ve Ferguson'la adamlarına karşı kampanya planını kabul edersek, Barry ve Flynn'la benim konuşmamın gerekmesi akla yatkın ama bir şeyi açıklığa kavuşturmalıyım. Eğer biz kabul edersek ve onlar etmezse bütün bahisler suya düşer." "Evet, bunu görebiliyorum. Bu konuda senin ellerinde olduğumu da görebiliyorum. Bu arada senin silah durumunu sormadım." "Küçük silahlar, patlayıcılar ve bomba imalatı araçlarıyla yüklü bir miktar cephane bize sağlanmıştı. Bu bir süre önceydi tabii ama papaz evinin şarap mahzeninde büyük bir dolapta hala kilitli olmalı. Şimdi gideceğim Daniel. Nasıl bir yaklaşımda bulunacağımı düşüneceğim. Barry ve Flynn'le konuşacağım. Eğer şansım yaver giderse onları birlikte bile bulabilirim." "Yorgun olmalısın. Ne de olsa bu sabah Moskova'daydın. Seninle yarın konuşacağım." Catlin haklıydı. Daniel birden kendisini yorgunluktan bitkin hissetti. Yatmadan içmek için bir viski doldurdu. pencereden dışarı bakarak içti. Şimdiye kadar her şey yolundaydı ama yarın başka bir gündü ve yatağa gitti. Ertesi gün Çehov, ona kahvaltıdan hemen sonra telefon açtı. "Daniel, arkadaşım, nasıl gidiyor?" "Çok iyi gidiyor, neredesin?" "Dairemde. Moskova'ya her halükarda tercih edilir diyebilirim sana. Penceremden Hyde Park'a bakmak kalbimi ısıtıyor. Bu şehri seviyorum." Lermon nazik bir şekilde güle güle dedi mi? "Dürüst olmak gerekirse sanırım şu anda senin girişiminden ziyade kendisinin New York'a seyahatiyle daha fazla ilgili. Onun bunu başbakandan büyük bir ayrıcalık işareti olarak gördüğüne inanıyorum." "Beni şaşırtıyorsun. Onu bu tür şeyleri aşmış biri olarak hayal etmiştim. Böyle konularda gerçek bir şüpheciyim." Lermov gibi kocaman bir beyni olan, çok şeyler öğrenmiş adamlar sıklıkla başarının lütuf ve ayrıcalık kısmını aşağılıyormuş gibi görünürler. Ta ki bu kendilerine sunulana dek. "Eğer benim görüşüme bakarsan bir general olmaya bayılır diye tahmin ediyorum. Elbette bunu kendisi için garantileyecek olan şey senin elindeki işte başarındır. Neler olduğunu bana anlatabilir misin?" Holly'in anlatmamak için sebebi yoktu. "Kiliseye gittim. Konuşmak amacıyla ve söz konusu Lady ile görüştüm. Hücreyi aktive etme fikrini kabul etti. Ona Ferguson ve arkadaşları hakkında anlattıklarımı dinledi ve hepsini lanetledi. İngilizlerden nefret etmeyi bırakamıyor Max. Babası 10 yaşındayken gözü önünde öldürülmüş. Annesine tecavüz edilmiş." "Bosna kabusundan çıkmış bir şey gibi kulağa geliyor," dedi Çehov. "Hücre üyeleri ne diyor?" "Bunu duymayı bekliyorum. Tek sorun şu ki iki tanesi tepelerine binen yasalar nedeniyle New York'a kaçmak zorunda kalmışlar. Peki sen ne yapacaksın?" "Şey, her şey belli ki onun adamlarının ne karar verdiğine bağlı. Ama eğer kararı olumlu yöndeyse sanırım yardımına ihtiyacım olacak." "Nasıl bir yardım?" diye sordu Çehov. Holly Berry ve Flynn'i anlattı ve sözünü bitirdiğinde Çehov, "Ben nerede araya gireceğim?" diye sordu. "Gördüğüm biçimiyle onlardan biri Kuokok'ta Blake Johnson'ı vuracak ve diğeri New York'ta Miller'ı öldürecek. Belov'da işe aldığın şu çocuk, sanırım ismi Potanin'di." "Mikhail Potanin, ona ne olmuş?" "Bana verdiğin izlenim onun elinden her iş geldiği yönündeydi. Onun Berry ve Flynn'e gözcülük yapmasını isterim." "Hayır demeyi aklından bile geçirme Max. Siz oligarkların iktidara nasıl yükseldiklerini biliyorum ve bu Potanin gibi birçok adamın sırtına basarak oldu. O halde kim tartışıyor? Önce Berry ve Flynn'in kabul edip etmediklerini görelim. Eğer ederlerse onları Potanin'in kucağına koyarım. Bunu öğrendiğim an bağlantıya geçeceğim. Ivanov içeride mi?" "Sanki evindeymiş gibi. Lermov hafta sonu gelene kadar harekete geçmek için önünde bütün hafta var. Çok hevesli bu çocuk." Yarım saat sonra Catelyn aradı. "Nasılsın?" diye sordu. "İyi bir gece geçirdin mi?" "Daha da önemlisi ya sen?" "Daniel, her şeyi harfi harfine kabul ettiler. Flynn, Greenwich köyünde yaşıyor ama Barry'nin sığınma yerinde bir çalışanlar dairesi var. Önce onu aradım ve Flynn onun yanındaydı. Barry telefonu hoparlöre koydu ve ikisiyle de konuşabildim. Geçmişte sözleşme işi yaptıklarını itiraf ettiler. Eski bir Yorkshire deyimi var. Dürüst bir hırsız olduğu sürece bir hırsıza aldırmam. Söylediklerinden anladığım kadarıyla benim için bu işi yapacaklar. Barry'nin çalışanlar dairesinin olduğu sığınma yerinde sanırım bilgisayar imkanları var." "Elbette. Harry Miller'a internetten bak ve onun Londra'da bir sokakta yürürken fotoğrafını göreceksin. Barry'e bir kopya gönder. Hazır seninle konuşuyorken bana adreslerini ve cep telefon numaralarını verebilirsin." "Bu gerekli mi?" "Her şeyi senin aracılığınla yapamam Catelyn. Bu sadece fazla ağır ve etkisiz olacak. Ayrıca daha az önce onlara gözcülük ve onların genel rahatlıkları ile ilgilenecek birini ayarladım. Onların iyi durumda olmaları için elinden geleni yapacak." Catelyn onun istediğini yaptı ve Daniel bilgiyi not etti. "Buluşman ne zaman?" "Bu gece saat 6'da. Beni orada istiyor musun?" "Tam olarak değil Daniel. Çok uzun süre onların liderleri oldum ve hücre psikolojik açıdan gergin bir ünite. Sanırım sen onların ne yapmalarını istediğini bana söylersen ve bunu onlara iletirsem daha iyi olacak." "Güzel. Görevleri bölüştüreceğim ve bunları sana söylemek için bu öğleden sonra daha ileri bir saatte kiliseye bir taksi çağıracağım. Bu demektir ki eğer evet derlerse kendilerinden neler beklendiğini onlara anlatabilirsin. Hayır derlerse o zaman sadece her şeyi kağıt parçalayıcısı olan bir çöpe koy. Yola çıktığımda sana telefon açacağım. Daniel, emin misin? Zaman çok sıkışık olacak. Cuma hem burada hem de New York'ta büyük bir gün ve gece olacak. Eğer onlarla herhangi bir ilerleme kaydedemezsen, davaya hizmet ettikleri yılları hatırlat. Vatanseverliklerine hitap et. Ferguson ve adamları düşman. Bunu satman gerekir. Bunu yapacağım, Daniel. Daniel, oturup bir zihinsel ilerleme raporunu gözden geçirdiğinde, üzerinde hiçbir şey yapmadığı tek meselenin Kurbuski gizemi olduğunu fark etti. Saatine baktı, sadece kısa bir süre göz atma için zamanı vardı. Otelden hızla ayrıldı. Gördüğü ilk taksiyi çağırdı ve şoföre kendisini belsiz yoluna götürmesini söyledi. Çok geçmeden Kurbuski'nin halası Svetlana'nın kaldığı yer olan hususi köşkü buldu. Bu sağlam bir ayrılmış mülktü. Görünüşe bakılırsa erken Victoria döneminden de. Hoparlörlü bir ön ve yan geçidi vardı ama oradan içeriği görmek mümkün değildi. Duvarlar yüksekti ve bir elektronik güvenlik sistemi yukarıda boylu boyunca uzanıyormuş gibi görünüyordu. Sabit adımlarla yürümeye devam etti. Büyük ihtimalle kamerayla kayda alındığının farkındaydı ve sonra tuhaf bir şey oldu. Yan geçit açıldı ve tulum giymiş bir adam ortaya çıktı. Tamamen saçsızdı. Yanakları çukurlu, gözleri çökmüştü ve sabit bakıyordu. Belli ki kemoterapi geçiren biriydi. Bunu düşünmek korkunçtu ama yürüyen bir hortlak gibi görünüyordu. Alexander Kurbuski onu görmezlikten gelip yolun öbür tarafındaki köşedeki dükkana gittiğinde Holley zavallı adam diye düşündü. Holley ilerlemeye devam etti ve abe yolunu buldu. Yürüyüşünü hızlandırdı ve hafif yağmur yağmaya başladığı için yakasını kaldırdı. Dosyalara göre Kurbuski'nin halası evde İngiliz doğumlu ama Rus kökenli refakatçisi Katya Zobrin'le yaşıyordu. Orijinal plan başlatıldığında Kurbuski, Luskova, halasının yalnız bırakılması gerektiğini, onu ziyaret etmeyeceğini, çünkü Londra'ya yeğenini getiren tuzağa onun hiçbir şekilde dahil olmasını istemediğini söylemişti. Holley'in incelediği bütün dosyalarda, Guru'ya bağlantılı hiç kimsenin durumu kontrol etmek için herhangi bir girişimde bulunduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Kurbuski baştan beri hususi köşkte belki Ferguson'un koruması altında barındırılıyor olabilir miydi? Bu merak uyandıran bir düşünceydi, tıpkı az önce gördüğü zavallı adamcağızın merak uyandırdığı gibi. Galiba bu tür geçici işlerin adamıydı. Abbey yolu boyunca ilerlemeye devam etti. Swiss Cottage'da bir taksi yakaladı ve şoföre kendisini Albany Regency'ye götürmesini söyledi. Orada yapılacak işler vardı. Oturdu. Kathleen Daly için özel eylem planları tasarladı. Bir numaralı hedef Ferguson'du. Onun Gerik kulübündeki şu yemeği vardı ve orası için belli ki seçenek Henry Poole'du. Poole birkaç yıldır özel kiralık şoför işindeydi ve onun lüks Amara limuzini zaten bakanlık tarafından önceden onaylanmıştı. O gece Ferguson'un şoförü olmasının bir yolunu bulmak kendisine kalmıştı. Kathleen'in şarap mahzeninde sakladığı küçük patlayıcı aletlerden biri işi halletmek için yeterli olacaktı. Bir elektronik kumanda ya da muhtemelen bir kalem şeklinde patlatıcı yardımıyla. New York'ta Miller ve Johnson, Barry ve Flynn'e kalacaktı. Salter'lar, bu kadar başarılı bir bar olmasına karşın saat 11'de kapanması gerçeği kendisine yardımcı oluyordu ve oranın görece izole oluşu acil servisin oraya ulaşmasının zaman alacağı anlamına geliyordu. Gece yarısından sonra bir kundaklama saldırısı. John Dougherty ismini yazdı ve yaya olarak ilerlemesini önerdi. Böylece o sırada erken saatlerde bir arabanın gürültüsü fark edilmeyecekti. Baraka'nın dışındaki eski bir Ford minibüsün kontakta anahtarı olduğunu not etti. Monica Sterling, Corpus Christi Koleji'nden saat 7'de ayrılacaktı ve Rantre evine yaklaşık 10 kilometre sürecekti. Holley'in dizüstü bilgisayarından yazdırılan bir fotoğrafı onun zarfına koydu ve görevi uzun mesafeli kamyon şoförü Patrick Murray'e verdi. Monica Sterling'in arabasını bir kır yolundan dışarı çıkarmak zor olmamalıydı. Sonunda Alexander Kurbuski, hususi köşkle ilgili yolunda olmayan bir şey vardı. Bunu içgüdüsel olarak hissetti ve yan geçitten geldiğini gördüğü tuhaf insan dışı varlıkta uygun görünmüyordu. Dolayısıyla bu görevi Matthew Cochran için önerdi. Kohra'nın duvarı aşıp bu yerde iki kadından başkasının oturup oturmadığını öğrenmesi gerekiyordu. Her görevi ayrı bir kağıda yazdı ve önlem gereği hepsini birden üzerinde hiçbir adres yazılı olmayan bir zarfa koydu ve cep telefonu çaldı. Cevap verdi. Benim, Ivanov. Konsolosluktan arıyorum. Neler oluyor? Meşgulüm olan bu. Gerçekten şimdi konuşacak vaktim yok. Bak bunu deme. Albay Lermov, cumartesi günü buraya gelene kadar seninle ilgileniyorum. Bana deli denen kadınla bağlantıya geçtiğini ve onun ilgilendiğini anlattı. Peki ya New York'la ilgili bütün bu şeyler nedir? Halley öfkelendi ve Çehov'a bu kadar açıldığı için acı bir pişmanlık duydu. Senin işin değil güneş ışığı. Karışma, işleri berbat edersen seni öldürürüm, yemin ederim. Buna cesaret edemezsin. Bir deneyeyim. Şimdi iyi bir çocuk ol. Kuralları biliyorsun. Asla buluşmuyoruz. Ben görev başındayım be. Telefonda sana bilgi vermeye devam ediyorum. Lanet olsun seni adi herif. Neden Peter, senin umurunda olduğunu bilmiyordum. Holley telefonu kapattı. Bunu bilmeliydi. Orduyla mesele buydu. Daima ne kadar büyük şeyler olduğunu gösterme isteği. Bir astsubayın yaptığı bazı iyi şeyleri daima alıp kendisininmiş gibi göstermek. Yağmurluğunu giydi. Büyük zarfı plastik bir torbaya koydu ve bir taksi aramaya gitti. Şimdi öğleden sonra ileri bir saatte. Gölgeler içeri giriyordu ve saat 5 olmak üzereydi. Tam zamanında gelmişti. Bu, Catelyn'e planlarına bakması için bir şans verecekti. Onu Kilburn'da Hay Sokağı'nda aradı. Buradayım. Benimle zaman geçirmene gerek yok. Sana sadece zarfı vereceğim. Beni kilisede bekle. Papaz evinden yürüyeceğim ve arka kapıdan içeri gireceğim. Daniel söyleneni yaptı. Büyük ön girişi iterek açtı ve içeri daldı. Sağda günah çıkarma kabinlerinin yanında bekleyen 5-6 kişi vardı. Geride durdu ve Catelyn kutsal eşyaların saklandığı odanın önünde göründü. El salladı ve Daniel onun yanına gitti. Catelyn onu içeri çekti. Zarfı aldı ve açtı. Hemen okuyacağım. Kağıtları 5 dakikada bitirdi ve yeniden zarfa koydu. Hepsi mantıklı görünüyor. Eminim Poole arabayla bir şey yapabilir. Bana bir keresinde bakanlıkla çok iyi olduğunu söylemişti. Ne de olsa bir başlangıç noktası. İyi. Roper'la Dylan'a ne olacak? Onları burada göremiyorum. Şu an yeteri kadar insan gücümüz yok. Ama yakında onların icaplarına bakabiliriz. Roper için Hollanda Park'ı sığınma yerine uçurabileceğimizi düşündüm. Tekerlekli sandalyedeki adam bugünlerde oradan ayrılıyormuş gibi görünmüyor. Ya Dylan? Onu ben vuracağım. Kendisi yalnızlığı seven biri. Bu da işleri kolaylaştırıyor. Yağmurlu gecede, sokakta yalnız biri. Onun arkasında birisi. Gülümsedi ve Catelyn bir adım geriledi. Sen bunu söylediğinde ister istemez içim ürperdi. Sen değil Catelyn, yıllar boyunca değil, hazır olduğunda beni ara. Dışarı çıktı ve doğrudan ara geçitten geçti. Kapıyı ardına kadar açtı ve yolda ilerlemeye başladı. French coat ve föt şapka giymiş Peter Ivanov devasa bir kemerin dışına çıktı ve onunla karşı karşıya geldi. Holley ona bakarak orada durdu. Demek kiliseyi ve yerini daha biz Moskova'dayken bile biliyordun. Araya girmemen gerekir Ivanov. Her şeyi mahvedeceksin. Benimle gel dedi Ivanov ona. Ufak bir tartışmamız olacak. Ben olsam Astsubay Kerimov'la burada tartışmazdım. Bundan hoşlanmıyor ve senden daha uzun boylu. Holley arabaya yürüdü. Orada geniş yapılı ve kabadayı görünüşlü Kerimov, direksiyonun başına geçmeyi bekleyerek öte yanda duruyordu. Tüyler ürpertici görünüyordu. Haydi içeri gir. Ivanov ön yolcu kapısını açtı. Arkanda oturacağım. Kerimov gülümsüyordu ve direksiyonun başına geçti. Holley, yolcu koltuğuna oturacakmış gibi eğildi. Ayak bileği kılıfından koltuğunu çekti ve Kerimov'u sol elin arkasından vurdu. Kerimov bağırarak sağ eliyle silahına uzanmaya çalıştı ve Holley onun kafasına vurdu. Kerimov direksiyona düştü. Holley, o canım, onu arka koltuğa alman ve bir yere götürmen gerekecek. Acil servise götürmesen daha iyi olur. Bir silah yarası gördüler mi polis çağırıyorlar. Elbette konsoloslukta her zaman revir vardır dedi. Tanrı belanı versin dedi Ivanov ona. Bir dahaki sefere seni öldüreceğim, bunu unutma. Özellikle buraya geri döndüğünü ve Catelyn deliyle görüştüğünü öğrenirsem. Çabucak uzaklaştı ve onları bıraktı.